Ayrım 8, Sen Kimsin? Çiğdem Anat, sayfa 81. Alev yağmurlu sabaha uyandığında Levent'in çocuksu halleriyle o günü geçiremeyeceğini hissetti. Biraz dertleşebileceği bir dostla, tabii Billur'la buluşursa belki biraz kafası açılırdı. Düşünme yeteneği aniden ve ebediyen kaybedilebilir miydi? Sanki düşünmeyi yavaş yavaş unutacakmış gibi panikledi. Kafasının içi boşalıyordu sanki ve tutamıyordu. Tutmak istiyor muydu bilmiyordu. Artılar, eksiler, bölmeler, çarpmalar birbirine karışmıştı. Beyin damarları tıkanmıştı. Durmaya başlayan beyin nasıl çalıştıracağının formülünü bulamıyordu. Kafası çalışsa, daha hızlı çalışsa ne olacaktı? Pencereden dışarıya bakarak kahve içti. Dışarıda ağaç, ağaç, ev, ev olarak görünüyordu. Önlerinde, arkalarında, yanlarında başka hiçbir şeyin yansıması, izi yoktu. Ne güneyin ağaçlarla uzayan boyu, ne Kerem'in evlerle yükselen kolları vardı. Ağaçların yapraklarını, evlerin katlarını sayarken yarım paket sigara tükettiğini fark edemedi. Billur'un telefonu çevirdiğini sesini duyunca kavradı. Billur bir arkadaşıyla öğlen yemeğine gidiyordu, onlara katılabilirdi. Hemen hazırlandı, parıltılı farlarını sürdü, saçını dağınık topladı. Kıpkırmızı rujuyla parlattı dudağını, şık restorana taş işlemeli bluzunu, kırmızı tabanlı topuklularını giydi. Tıkır tıkır girdi restoranda, arkadaşla yüz yüze gelmeden yanındaki Efe, Yiğit, ne dersen de metrelerce öteden bir bakışıyla mıhlayan adamla göz göze geldi. O anda büyük oyun ilk sahnesinin çekimine başlasını iki taraf da anlamıştı. Adamın adı Çakır'dı. Kuzguni siyah büyük göz bebekleri, bakımdan parlayan düzgün dişli kocaman ağzı, uzun boyu, sert elleri ve adaleleriyle vurdumu oturtacak ağırlıktaydı. Ayağa kalkarak elini sıktı. Alev'in parmakları büyük avucun içinde kayboldu. Bu defa kayaya çarptı belliydi. Çakır parayla alışverişini istediği dakika bitirecek kadar çok kazanmış ve kazanan bir iş adamıydı. Sular seller kazanan iş adamlarının ne alıp sattıkları hep belirsizdi. İşlerinin muhteviyatı karışıktı, tanımlanamazdı. Çakır da değirmenin döndüğünden emin, işlerini yürüten elemanları kontrol etmekten fazlasını yapmayacak aşamaya gelmiş, işinden söz etmekten hoşlanmayanlardandı. Çakır'ın annesiyle Billur'un annesi çocukluk arkadaşıydı. Billur'la kardeş gibi büyümüşlerdi. Alev çok bilmiş dert ortağının maddi manevi rahatlığını anlıyordu şimdi. Başın sıkıştığında arkanı dayayacağın böyle bir ağabeyin varsa kimseyle iyi geçinmeye çalışmazsın. Düşmanlarının artmasından korkmazsın. Gece mekanlarında hava aydınlanana kadar canının çektiğinle takılırsın. Paran bittiğinde ağabeyin kapısını çalarsın. Ağabey garsonları kaşıyla gözüyle idare ediyordu. Markasını dergide okudu ama hiç içmedi bir beyaz bir kırmızı şarap geldi. Alev kırmızıyı seçti. Çakır garsona aynı şişenin devamını kendileri için ayırmalarını buyurdu. Alev sustu. Yeni bir cinsle tanışıyordu. Bu cüsseli ağabey kalın duruşun aksine nazik, tatlı dilli, konuşkandı. Bu mevsimde hangi ülkenin, hangi restoranda ne yeniden başladı, yelkenle, balonla, kanoyla seyahatten çıktı ve iki kadını hayallerin ortağı haline getirdi. Alev Çakır'la Nemrut'ta heykelleri seyrederken kararan havayla saatine baktı, bulanıktı. İkinci şişe şarabı bitiriyordu. Bilir sırtını dayadığı Yiğit'in sohbetine alışkandı, sarhoş olmadı. Çakır ise kahve saatinin geldiğini söyleyerek hatuna şehrin biraz dışındaki evine davet etti. Alev tuvalete giderek yüzünü yıkadı, biraz ayıldı. Kerem'i arayarak akşam planını sordu. Yine iş yemeği vardı. İyi, onun da en büyüğünden iş adamıyla geçirdiği bir akşamı vardı. Kapıda bekleyen şoför önce kadınlara arka kapıyı açtı. Heybetli ağabey arabada yerleşmelerini bekledikten sonra ön koltuğa oturdu. Uzun yolda Türk pop şarkılarının yeni çıkan CD'lerini çaldı. Şehrin ucundaki semtleri de geçtikten sonra yarım saat otoyolda gidip bir sapaktan dönüp tepeye tırmandılar. Karda kışta bu tepeye sadece ciple çıkılıyordu. Tepede tek başına duran koca malikane, 6 köpek, 2 bodyguard, 4 kamerayla korunuyordu. Evde 2 hizmetkar, bir bahçıvan, bir at bakıcısı çalışıyordu. Çakır bu eve haftada 2'den fazla gelmezdi ama her an gelecekmişçesine yemekler günlük pişirilir, evin tozu alınırdı. Alev parmağına yüzük takmayan adamın evli mi, bekar mı olduğunu merak ediyor, soramıyordu. Kahveler kömür ateşinde pişirilerek tabakta pembe beyaz lokumlar eşliğinde ikram edildi. Evde öyle şark köşesi, garp köşesi yoktu. Geniş minderli koltuklar, antika örtülü sehpalar, ipek halılar, Türk ressamların orijinal resimleri, dünyanın bütün içkilerinin dizildiği kayın ağacından oyulmuş gösterişli bir barın bulunduğu salona yayıldılar. Şehirlere göre biçimlenen mimariden, mimarinin belirlediği şehir estetiğinden söz etti Çakır. Alev her konunun bilgesinin geçmişini, eğitimini merak ettikçe etti. Bilginin her milletten tanıdığı kadınlar hem kadınlara doyduğunu hem de hiç doyamayacağını gösteriyordu. Çakır iş hayatında erkeklerle kıran kırana boğuştuğundan erkekleri hep savaşılacak cins kabul ederdi. Erkeklerle muhabbetinde bile alttan alta çekişir, hesap tutardı. Kadınlarla rekabete girmediğinden gevşer, hayatın keyiflerinden dem vururdu. Erkekler birbirlerine hayran olmaz, birbirlerini kıskanır, alt etmeye uğraşırdı. Kadınlar ise onu hayranlıkla dinlerdi. Kadınların iştenlikle sundukları hayranlık karşısında Çakır çok bonkördü. Kahveler bitince fincanlar kapatıldı. Her şeyi bilen bilge fal bakacak. Gücü sımsıkı elinde tutanlar günlük, sıradan zevklerin tadını çıkarmayı da iyi biliyorlardı. Evde akşam yemeğini pişiren ev kadının çocuklarını beklerken açtığı kahve fincanında birbirine dolanan şekillerin iç karartıcılığı, Çakır'ın açtığı fincanlarda yerini aydınlık yollara, yeni heyecanlara, bol seyahatlere, tatlı aşklara, eğlencelere, şanslara, kısmetlere bırakıyordu. Alev falını dinlerken koltuğa ayağını uzattığını, hizmetçiden şal istendiğini fark etmiyor, heybetlinin bacaklarını örtüşüyle ürperek doğruluyordu. Billur yiğit efesini heyecanlandıran Alev'in gevşedikçe gevşeşini doğru ya da yanlış çözümlüyordu içinden. Kadim dostunun neşesinin yükselmesine katkı sağladığını memnun oluyordu. Yeni şaraplar açıldı, kuru yemişler, meyveler servis edildi. Alev iki kadeh daha içtikten sonra kendisine meftun olan adama odaklanan gözleri süzülerek kapandı. Koltukta uykuya daldığında hakkında konuşulanları duymadı. Çakır Billur'a "Kim bu?" diye sordu. "Üniversite yıllarından beri tanırım. Ortak birkaç arkadaşımız vardı. Arada görüşürüz. Şu sıralar sık arıyor beni. Geliyor, hikayesini tam bilmiyorum. Yüzü var, evli değil mi?" "Evli de kopmak üzere sanırım. Buna sahip çıkmalı. Aklı gelip gitmeye başlamış ama kaliteli kızdır. Kocası ne iş yapıyor?" "Uluslararası bir şirketin avukatı. Yönetici pozisyonu da var herhalde. Az tanıyorum. Fena birine benzemiyor ama samimiyetim yok. Seni sıkıntıya sokacak bir vaziyet mevzu bahis değil. Rahat ol." "Esrarengiz. Dokunsam patlayacak halde." "Evlilikler tükeniyor, tüketiyor be. Daha öte ne olsun?" Alev uyandı. Koltukta dönerken yere düştü. Çakır hemen kucaklayarak kaldırdı onu. Burun buruna gelip birbirlerinden gözlerini ayırmadılar. Çakır'ın güzel kadınlara karşı içine işlemiş koruma gözetme duygusu alevlenmişti. Dağılmak üzere savrulan Alev'i kucağında bahçeye taşıdı. Çimler üzerindeki iki kavak ağacına bağlanmış hamağa yatırdı. "Şekersiz limonata, acı kahve yapın, soda ile ayran da getirin," diye buyurdu. Arkasından koşan hizmetkarı Alev sessizce izliyordu. Kerem'in kucağında hastaneye taşınmak dışında öncesinde ve sonrasında sere serpi yığılabileceği biri olmamıştı. Bu heybetlinin kucağında günlerce korkmadan uyuyabilirdi. Ona güvenli bir ev veren kocası neredeydi? Onu yalnız başına koyuvermişti. Alev'in sağlam kapılı pencereli evinden yabancılar girememişti onca yıldır. Ama yalnızlık bazen en büyük tehlikeydi. Bir gün önü gelene kadar kapıyı açılabilirdi. Yalnız insan kendi kendinin düşmanı kesilebilirdi. Yalnız insan hem kendisinin hem başkalarının canını yakarak, düzenini bozarak ortalığı tarumar edebilirdi. Yalnız insan yangın çıkararak evinin yanındaki evleri de tutuşturabilir, güvenli sayılan kapıları, bacaları, yuvaları cehenneme çevirebilirdi. Çakır'ın geniş omuzları iyi babaların omuzlarına benziyordu. Filmlerde seyrettiği kızını bağrına basan, hiçbir yabancı kötüye ahlaksa geçit vermeyen, kuzusunu kimseye yedirmeyen babaların omuzlarına. Hamakta sağlanırken tekrar uykuya daldı. Yıldırım. Yıldırım teknenin güvertesinden denizi seyretmeyeli sayısız mevsim geçmişti. Denizi yeterince uzun mu seyretmişti de sırtını dönüvermişti? Denize doyulur muydu? Hesabı ödedikten sonra balıklama dalsa suya, karşı kıyıya yüzse, kafasını boğaz sularından çıkarmadan, palamut ağlarına dolanmadan, vapurların pervanelerine takılmadan, tankerlerin altında kalmadan, kulaçlarını atsa, atsa, uzaklaşsa nasıl da ferahlardı. Nefesi kesildiğinde adaya çıksa, başını kayalıklara dayasa, gökyüzüne yine şükredercesine bakabilse. Yanında kimin elini tutmak isterdi? Kimse gelmiyordu aklına. Sabahın köründe Uyku tutmayıp sigara içen Bahar, elle tutuşup kaya üzerine uzanıp, ayaklarını yosunların arasına salarak gökyüzünü seyretmezdi. Güneşin doğuşunu izlemek yerine televizyonda kötü bir dizinin tekrarını seyretmeyi yeğlerdi. Ormanda yolunu kaybetmemek için pirinç taneleri serpen çocuk hangisiydi? Hatırlamıyordu. Yıldırım o yolda neleri kaybederek gelmişti buraya? Karlara batan ayakkabılarını mı? Yağmurda ısınan ceketini mi? Sevişmekten ter kokan sevgililerini mi? Annesinin reçelinin balık ekmeği mi kaybetmişti? Ya şu garsonu ne demeli? Ona en son ne zaman bir garson dokunabilmişti? Garson hesabı getirdi. Yıldırım, otursana biraz dedi. Garson oturdu. Garson üniversite öğrencisiymiş. Doğudan göç eden ailenin çocuğuymuş. Yüzmeyi daha öğrenememiş. Sevgilisi olması için zaman ve para gerekiyormuş. Denizden çok uzak, üç araçla gidilen semtte oturuyormuş. Teknesine gelen zenginleri hınçlanmıyormuş. O müşteriler sayesinde bol bahşiş kazanıyormuş. İşsiz kalan beyaz yakalılara acımıyormuş. Onların tuzu kuruymuş. Bugün değilse yarın iş bulurlarmış. Beyaz yakalıların işsizlik günlerinde bile balık yiyip rakı içecek paraları varmış. Daha ne olsunmuş? Yıldırım bahşişi bol bıraktı. Vicdanına gül suyu döktü. Bu hikayeleri dinlemeye gerek duymazdı. Biliyordu zaten. Ama nedense içi burulmuştu. Hangi hikayelere kulak veriyorsan o hikayelerin parçası haline geliyordun. Mutluluk, haz duyacağı hikayeler düşündü. Aklına bir hikaye bile gelmedi. Garson olan başka masalara koştururken güneşin parlaklığından yıllar silüete dönüştü. Büyükçe bir motor yat almalıydı. Dümenine geçip motoru kökledi mi anında adalara kaçabilmeliydi. Kimselerin onu tanımadığı adalarda yargılayan bakışlardan uzak, vicdan muhasebesi yapmadan dolaşabilmeliydi. Vicdana neden bu kadar takmıştı ki kafasını? Almanya'daki fahişeler mi, hizmetçisi mi, düne kadar fark etmediği şırfıntı sekreteri mi rahatsızlık veriyordu? Kim ki onlar benim vicdanıma dokunacak diye düşündü. Vicdanına dokunamayanlar bedenini alevlendiriyorlardı. Tuhaftı, tuhaf. Organ parçasını kontrol edemeyişine şaşırmaktan öte sinirlendiriyordu. Sekreterinin ten rengi külotlu çorabının basen üstündeki altın renkli dantelleri de şaşırmıştı onu. Ayağını sallarken eteğini kıpır kıpır kıpırdatışı da iyi numaraydı. Saçları takma mıydı? Ta kalçasına dek uzanıyordu. Yürürken arkasından sallanarak kalçasını yalıyordu. Pantolon sıkmayı başladı yine. Garson bir rakı daha getirerek, bu da bizden dedi. Fukara tayfasının bonkörlüğü de meşhurdu. İkramlarını toplasan en az bir masanın hesabı kadar tutardı. Tekne sahibinin garsondan ne farkı vardı? Balık tutup satınca ticaret mi yapıyordu? Ticaretten anlayanların ticarete soyunması yazıktı. Gece yarılarına dek çalışıp boğaz tokluğuna, tekne zımparasına, kırılan tabak masrafını yetecek kadar kazanırlardı. Biraz da tembel adam işiydi bu işler. Tut bir aşçı, garson, otur kasaya. Otur da otur, müşteri bekle. Kafe, butik açanlar da ekabir tayfasıydı. Müşteri düşerse kasa dolar, yoksa aval aval müşteri yolu gözlenirdi. Karşı masadaki oğlanla kızı gözden kaçırdığını fark etti birden. Hiç dönüp ona bakmamışlardı. Birbiriyle bu kadar meşgul, anlatacak konusu tükenmeyen, etraflarından koparak alemlerde kaybolan sevgililer de varmış demek. Bahar'la gittikleri restoranlardaki çiftliklerden çok farklıydılar. O çiftler en arkadaki masada bile kimlerin oturduğunu bilirdi. Restorandaki herkesin birbirine göz aşinalı olurdu. Seçilen şarap markalarını, sipariş edilen yemekleri bütün masalar takip ederdi. Çiftlerin başta sohbet konusu diğer masalarda oturanların dedikodusunu yapmaktı. Dedikodularda başkalarının yedikleri hatlar anlatılırken, sevgililer birbirine başkaları üzerinden gözdağı verirler ya da henüz çürütmedikleri aşklarını kusarlardı. Yemek arasında tuvalete gitmek ayrı bir seremoniydi. Tuvalete gidenin arkasından bütün masalar bakar, erkeklerin pantolon paçalarından, kadınların pabuçlarının burunlarına dek giydikleri, taktıkları incelenirdi. Kime hangi rengin yakışmadığı laklağı tatlı öncesi mezesiydi. Yemek sofrası kahveler içilirken mutlu mutsuz çiftlerin listesi çıkarılırdı. Hesap istenirken borsada hangi masanın kaybedip hangisini kazandığı rakamlarla ifade edilirdi. Yıldırım'ın müesseden rakısı da bitmişti. Saatine bakmadan güneşi izleyerek tahmin etmeye uğraştı. Akşam üstüne çeyrek vardı. Çocukken oynadıkları saati doğru tahmin etme oyunundaki melekesini kaybetmemişti. Sevin. Alev. Şoför Alev'i eve bıraktığını, Kerem eve gelmişti. Işıkların yandığını gördü. Soğukkanlılığını hiç bozmadı. İhmal edilen kadın eve geç gelme hakkına sahipti. Kerem tartışmaya girseydi keşke. Ona söyleyecekleri birikmişti. Bir adam işiyle yaşıyorsa, karısı da başka şeylerle yaşardı. İşkoliklik bir kaçıştı. İşe sığınıp iş dışındakilerden kaçmaydı. Kerem evinden koparak işe boğulduysa, Alev de istediği suya dalıp çıkabilirdi. Keşke ağzını açsaydı. Keşke kolundan çekiştirerek neredesin diye hesap sorsaydı. Kapının zilini çalmadan anahtarıyla açıp girdi. Salondan caz müziği sesiyle mırıltılar duydu. Ayaklarının ucuna basarak kulak kesildi. Kerem ile bir kadın müzikten birazcık yüksek sesle konuşuyordu. Tatlı tatlı akan sohbette şirketin yönetim modelini eleştiriyorlardı. Bakalım nasıl oturuyorlardı. Aniden daldı salona. Kerem ile İnci iki tekli koltuğu birbirine yaklaştırarak karşılıklı oturmuşlardı. Bir tane şarap şişesi koltuğun yanına yere bırakılmış. İkinci şarap şişesi sehpanın üzerine konmuştu. İnci hafifçe ayağı sıçrayarak yüksek sesle "Hoş geldin Alevcim" dedi. Kerem serinkandı. "Neredesin, geciktin?" dedi sakin ses tonuyla. Alev kocasının arkadaşlarını eve davet etmesine alışkındı ama kendisi evdeyken. Tabii bu saate gelince bu manzarayı da yadırgamamalıydı. "Bilimle çıktığımı söylemiştim sana. Sen aramayınca gelmedin zannettim. Ben de oradan aldım gelişimi," dedi Alev. "Sen de al bir kadeh şarap," dedi Kerem, "nereye gittin, nereden geldiğini irdelemeden." Alev bir tekli koltuk daha çekerek oturdu yanlarına. Kaldığı yerden sohbete devam eden kocasını çıt çıkartmadan dinledi. Tane tane yumuşak ses tonuyla hep gülümseyerek konuşan İnci arada dönüp yüzüne bakıyordu. Sohbet esnasında bir yandan da Alev'i incelediğini gizleyemiyordu. Alev ilk defa o gece işkillendi. Kocası işe sardırdığı için mi aseksüelliğe doğru kayıyordu, yoksa ondan sıkıldığı için mi aseksüeldi ve daha çok şirket işlerine gömülüyordu, yoksa İnci'den mi hoşlanıyordu? Hep şirket politikasından bahsetse de o erkek duruşunun kabarışını ne mana vermeliydi? Şarabı İnci'nin bardağına doldururken dikleşen omuzları, karnı içine çekerek oturuşu, İnci'nin sigarasını yakarken ki atikliği, espriler yapması, İnci'nin her sözünü onaylaması, sadece ona bakarak konuşması Alev'in tek laf etme işini, aldırma işini manası yok muydu? İnci'nin temkinli duruşunun, mevzumu sadece iş vurgularının, ertesi gün iş çok laflarla evden sıvışma telaşının anlamı yok muydu? Kerem'in kendisini yok sayan rahatlığını İnci'ye biraz daha oturmasını, ısrar etmesine şaşırıyordu. Alev, zabıta memuru değildi. İkisinin başını nöbet tutarak gurunu zedeleyemez. Birden ayağa fırladı. "Benim uykum geldi, yatmaya gidiyorum. Size iyi geceler," dedi. Kerem istifini bozmadan "iyi geceler" diledi. İnci yerinden doğrularak "ben de gideyim, geç oldu." Kerem "içkini bitir gidersin" diye itiraz etti. Alev yatağın yolunu tuttu, tabii ki uyumadı. Kulağı salonda, gözlerinden inen yaşları yastığa silerek, sözde iş arkadaşının gitmesini, kocasının yatağa gelmesini bekledi. İnci gitti, Kerem yatmadı. Televizyonu açtı. O kanal bu kanal dolaşırken Alev başını yastığın altına gömdü. Kocası onu yıllar boyunca adım adım takip etmişti. Şimdi ise nereye gittiğini, nereden geldiğini merak etmiyordu. Yataktan fırlayarak camları, çerçeveleri indirmek, sağlam çatısını yerle yeksan etmek, kapılarını tek tek çarpmak, çarap şişelerini kırarak işkence aletlerini imal etmek, damarlarını keserek kanseriyle çarşafları boyamak, kırmızı çarşaflarla idam sehpası kurmak onu rahatlatır mıydı? Kerem ise varın yolunu önüne koyduğu, verebileceği her şeyini verdiği ama mutlu edemediği karısını düşünüyordu. Sunabileceği başka bir şey kalmamıştı. Mutluluk ya da keder üretmek bazen insanlara bağlıydı. Alev keder üretmekten besleniyorsa, mutluluk vücut kimyasına aykırıysa, onun da yapabileceklerinin sonu, sınırı vardı. Şimdiye kadar karısının isteklerinin önüne engeller koymak yerine tersini hep önüne açmıştı. Alev'e işler aradı, beğendiremedi. Yarın bıraktığı üniversiteyi tamamlaması için hocalar tutmaya kalktı, razı edemedi. Mücevherler aldı, tatmin edemedi. Arkadaş çevresine soktu, sıkıntısını gideremedi. Şimdi kendi bulacağı yola salıveriyordu onu. Başka çaresi yoktu. 8. ayrımın sonu, sayfa 90.